Mesnevi'den seçmeler.
Sevgili dinleyiciler, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı hazırlayan ve sunan Osman Kayer, yapımcımız Ayşe Yürür, teknik masada sesimizi sizlere Sebiha Tan ulaştırıyor ve ben Sümeyra Çiftçi. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Evet hocam, geçen haftalarda beyitlerle devam ettik. Beyitleri bitirdik, şimdi Mesnevi'den hikayelere geçiyoruz. İlk hikayemizde bir padişahın bir halayıya aşık olup onu satın alması ve halayın hastalanması, padişahın da onu tedavi ettirmek için tedbirlerde bulunması hikayesi. Başlayalım. Adoslar, şu hikayeyi dinleyin. Gerçekte o bizim halimizi anlatır. Evvelki zamanda bir padişah varmış. Hem dünya hem de din mülküne sahipmiş. Günlerden bir gün avlanmak için mahiyetiyle birlikte ata binmiş. Yolda bir halayık görmüş. Canı o halayıkın kulu kölesi olmuş. Can kuşu kafeste çırpınmaya başlayınca mal verip o halayıkcağızı satın almış. Onu almış, muradına ermiş. Fakat kader bu ya, halayık hastalanmış. Hani birinin merkebi varmış, palanı yokmuş. Palanı bulunca merkebi kurt kapmış. Bir diğerinin testisi varmış, suyu yokmuş. Suyu bulunca da testisi kırılmış ya, işte onun gibi. Padişah sağdan soldan hekimler toplamış. Onlara ikimizin canı da sizin elinizdedir demiş. Benim canımın tedavisi kolaydır. O iyileşirse ben de iyileşirim. Çünkü canımın canı odur. Ben dertliyim, hastayım. Dermanım da o. Canıma kim derman olursa defineyi aldı gitti, inci ve mercanı kaptı. Hekimlerin hepsi birden demişler ki, hastayı tedavi için canla başla çalışalım. Beraberce düşünelim, beraberce karara varalım. Her birimiz zamanın mesihi gibidir. Elimizde her derdin devası ve her hastalığın şifası vardır. Hekimler işe koyulmuşlar, lakin inşallah dememişler. Cenab-ı Hak da onlara insanın aciz olduğunu göstermiş. Allah dilerse sözünü söylemediler dememden maksat, gönül kapalılığını anlatmaktır. Yoksa inşallah sözünü unuttuklarını anlatmak değil. İnşallah'ı lisanen söylemeyi unutan niceleri var ki canı inşallah'la doludur. Hekimler hangi ilacı verdilerse hastalık artmış, arzu edilen şifa gerçekleşmemiş. O halayık hastalıktan iğne ipliğe dönmüş. Padişahın gözyaşları da sel olmuş. Takdir ilahi bu ya, sirkengebin safrayı artırmış, badem yağda kabız yapmış. Halile'den sürgün kesilmiş, ferahlık gitmiş. Su bile harareti kesecek yerde net yağ gibi ateşi artırmış. Evet hocam, hikayemizin ilk bölümü böyle. Dilerseniz başlayalım.
Evet. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Biz aslında çocukken babalarımız bize hikaye anlatırdı. Annelerimiz de anlatırdı. Yalnız babalarımızın hikaye anlatmasıyla annelerimizin anlatması arasında bir fark vardı. Annelerimiz her halükarda hikaye ve masal anlatırdı bize. Babalarımız ise bir hata yaptığımız zaman, bir kusur işlediğimiz zaman bir hikaye anlatırdı. Ve o hikayeden ders çıkarmamızı söylerdi. Dolayısıyla o hikaye o zaman çok anlamlı gelirdi insana. Aslında bu mesnevi hikayeleri de biraz böyle okumak lazım. Okurken elbette günlük hayatın içerisinde okuyacağız. Lakin başımıza bir hal geldiği zaman, bir bela geldiği zaman buradaki hikayeleri anlayarak, hatırlayarak daha doğrusu, oralardan dersler çıkarmamız lazım. Mesnevi'nin insana tesir edebilmesi de aslında böyle bir şey. Bir başka husus da şu, ben daha sonra gördüm ki babamın anlattığı hikayelerin önemli bir kısmı Mesnevi'denmiş. Ve yine gördüm ki babamın anlattığı hikayelerin önemli bir kısmı Bostan'dan, Gülistan'dan ve Kelile Dinme'denmiş. Halk arasında aslında kulaktan kulağa bu hikayeler yaygın biçimde varmış ve lazım oldukça anlatılırmış. Bir öğüt vermek istendiğinde, bir nasihat vermek istediğinde yapılırmış bu. Dolayısıyla bu meseleye de böyle bakarak başlamak evet. lazım. Bir başka hususta hemen de şunu da söyleyelim. Aslında belki de sizin de zihninize takılmış olabilir. Bu hikayeleri zahir anlamlarında, gerçek anlamlarında anlamamak lazım.
Evet, değil mi? Zahirin arkasında bir anlam yüklemek gerekiyor. Peki zahir demişken hemen o halde soralım. Burada Mevlana padişah ve halayıktan bahsediyor. Neyi kastediyor?
Evet, bunun izahından önce şunu hemen belirtmekte fayda var doğrusu. Zaman zaman bu hikayeler hakkında ileri geri söz söyleyen insanlar var. Bunun sebebi de bu hikayelerin sadece zahir ve kelime anlamlarına takılmış evet. olmalıdır. Halbuki bu hikayelerle Mevlana bir öğüt vermek istiyor, bir ders anlatmak istiyor ve giriş cümlesi de şöyle bildiğiniz gibi, bu hikayeyi iyi dinleyin, o bizim bugünkü halimizdir diyor. Aslında bu hikayeler insanı anlatıyor. Yani Mesnevi'deki hikayelerin tamamı insan psikolojisiyle, insan sosyolojisiyle, hatta insanın yapıp etmeleriyle doğrudan alakalı şeylerdir. Ve meseleye bu böyle bakmak lazım. İnsanın hikayesi olarak bakmak lazım. Böyle baktığımızda buradaki padişah ve halayık, halayığı bugünkü dile tercüme edecek olsa bir hizmetçi olarak düşünebiliriz. Böyle bakmalıyız mesela. Böyle bakınca da buradaki padişahtan kasıt insanın ruhudur. Halayıktan kasıt, hizmetçiden kasıt da nefistir. Eğer bu ikisini bilmezseniz sadece burada bir zengin bir adamın, malı mülkü olan bir adamın fakir bir kadına aşkı gibi anlayabilirsiniz. Halbuki asıl anlatılmak istenen şey ruhla nefis arasındaki münasebettir. Aslında dikkat edecek olursanız burada ilk dikkatimizi çeken şey şudur. Padişah bir halayığa daha sonra mal mülk sahibi olduktan sonra vuruluyor. Bunun anlamı da şudur. Aslında çocukken bizim nefsi yanımız yoktur. Dikkat ederseniz çocukluk yıllarınızı hatırlayacak olursanız nefsi yanımız yoktur evet. bizim. Ruhi yanımız üstündür ve o yüzden de çocuklar işte sabi diye sevilir Anadolu'da masum diye sevilirler ve gerçekten de masum bir tarafı vardır.
Hocam nefse olumsuz bir anlam mı yüklüyoruz?
Evet, işte buradan ya. Nefs meselesine gelecek olursak aslında nefs kelimesinin kelime anlamıyla ilgili olarak bizim alimlerimiz çeşitli görüşler serdediyorlar. Bunlardan bir tanesi nefis zat anlamına geliyor. Kişinin kendisi anlamına. Yani benim nefsim şunu çekti dediğimiz zaman benim canım bunu çekti demektir. Birincisi bu. İkincisi de Kur'an-ı Kerim'deki bir şey de Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında geçiyor zannediyorum. Nefis insana kötü şeyleri emreder tarzında bir ifade var. Buradan yaygın olarak kötü arzu ve isteklere nefis deniyor. Halbuki aslında nefis dediğimiz şey ruhun bir hassasıdır. Yani ruhun bir özelliğidir ve insanın arzu etmesidir. Tabi insan aslında arzu ederken sadece kötülükleri biz arzu etmiyoruz. İyilikleri de arzu evet. ediyoruz. Mesela insan kötülük yapmayı arzu ettiği gibi Allah'a ibadet etmeyi de arzu edebiliyor. Komşusuna yardım etmeyi de arzu ediyor. Aslında bu nefsin zamanla terbiye edilmesi lazım, eğitilmesi lazım, tedavi edilmesi lazım. Tedavi edildiği zaman nefis iyi şeyler arzu ediyor. Tedavi edilmediği takdirde kötü şeyler arzu ediyor. Bu yüzden de nefis meselesine baktığımızda hem Kur'an-ı Kerim'de hem bizim geleneğimizde nefsin mertebeleri var.
Evet.
Birinci derecedeki nefis nefsi emmare deniyor. İkinci derecedeki nefse nefsi levvame. Üçüncüsü nefsi mülhüme. Ve neticede nefsi mutmainne diye isimlendiriliyor. Tabi bunların anlamları var ve gerçekten de insan hayatında merhale merhale bunu görmek de mümkün. Biz her birimiz özellikle belli yaşa geldikten sonra birinci bölümde nefse emmareye sahibiz. Yani durmadan isteriz.
Evet.
Her şeyi isteriz. Kötülük yapsak da aslında onun farkında
sanırım
olmayız.
Sanırım emmare nefse sorgulama yok. İyilik kötülük evet. kavramı çok fazla yok. Gönül ne istiyorsa onu yapıyor ve evet. biz buna nefse emmare diyoruz.
Sadece emredileni evet. yapıyor. İkinci merhalesi bunun nefsi levvame diyoruz. Yani levmeden kendisini kötülüyor. Yani. Şimdi aslında bir kötülük yap biz hepimizde vardır. Bu bütün insanlarda vardır. Bir kötülük yaparız. Daha sonra kendimizle baş başa kaldığımızda o kötülüğümüzden pişman oluruz.
Evet.
Kendini bilen, kendisine fark eden insanlar aşağı yukarı böyle diller. Bunun belli aşamaları var ama hepsi üzerine durmaya gerek yok. Onların hepsini anlatmak mümkün değil. Ama burada şunu bilmemiz lazım ki bu hikaye aslında insan ruhuyla ki ruh Allah'tan gelmedir. Nefs bizim kendi dünyevi olan bir isteklerimizi ifade eder. Nefs ruhun yükselmesine, yüce düşüncelere doğru gitmesine mani olan bir şeydir. Bu yüzden de nefsin tedavi edilmesi lazım. Çünkü nefis hastalanıyor. Biraz sonra hikayenin gelecek
evet,
kısımlarında onu göreceğiz.
Halayık hastalanmış derken o zaman nefsin kötüye meylinden mi bahsediyor
evet.
burada Mevlana?
Zaten hikayenin ilerleyen kısımlarında bir bilge kişi geliyor ve bu nefsin hastalığını tespit ediyor.
Evet.
Nefsin hastalığı başkasına aşık olmaktır. Onu ileride göreceğiz.
Peki. Birinin eşeği vardı, palanı yoktu. Palanı bulunca eşeğe kurt kaptı. Diğerinin kasesi vardı, suyu yoktu. Suyu bulunca kase kırıldı diyor Mevlana. Burada ne anlatmak istiyor hocam?
Evet, şimdi bir kere şunu bileceğiz. İnsan da, diğer varlıklar da, yaratılmış olan her varlık muhtaç olan varlıktır. Evet. Çünkü kendi kendisine var olmamıştır. Bir başkası tarafından yaratılmıştır. En azından varlık sahnesine çıkabilmek için bir başkasına ihtiyaç hisseder. Yani bir yaratıcıya ihtiyaç hisseder. Bu yüzden yaratılmış varlıkların hiçbirisi mütekemmim değildir. Yani kemale ermiş değildir. Muhtaç varlıktır. İnsan da böyle bir şeydir. Yani biz insan olarak baktığımızda, insana baktığımızda bunun muhtaç bir varlık olduğunu görüyoruz. Bu hikayede dikkat edeceksiniz. Sonra koskoca padişah her şeye gücü yetiyor ama halayığın tedavisine gücü yetmiyor. Evet. Ne yapıyor? Başkalarından yardım istiyor. Aslında İslam düşüncesinde insana baktığımız zaman insanın alaktan yaratıldığı söylenir. Alak dediğimiz şey yapışkan sülük demektir. Yani başkasından beslenen demektir. Başkasına muhtaç olan varlık demektir. İnsanın bizatihi tabiatında, insanın bizatihi doğasında başkasına muhtaç olmak vardır. İnsan eğer bunu bilmezse, başkasına muhtaç olduğunu bilmezse, kendisini güçlü kuvvetli bir tanrı gibi zannederse işte başı beladan o zaman kurtulmuyor. Mevlana da burada bu hikayede bunu anlatıyor. İnsan muhtaç bir varlıktır ve insanın isteklerinin hiçbir zaman tamamı karşılanmaz. İsterseniz dünyanın en büyük adamı olun, isterseniz en zengin adamı olun, isterseniz en büyük hükümdar olun, hiç fark etmez. Sizin öyle şeylere ihtiyacınız olur ki muhtaç olduğunuzu Allah size her zaman hissettirir.
Evet hocam, padişah sağdan soldan hekimler toplamış diyor. Burada hekimden kasıt nedir acaba?
Evet, şimdi buradaki hekimler önemli bir şey. Şimdi padişah tabii dermansız kalıyor. Kendisinin cariyeyi tedavi konusunda ya da halayı tedavi konusunda elinde bir birikim yok. Bir ihtisası yok.
Hocam hemen şunu da belirtmek istiyorum. Aslında burada hastalığını falan anlaması da çok güzel bir şey değil mi? Çünkü... Evet. Bazılarımız da hasta olduğumuzun bile farkında olmadan bu dünyadan geçip gidiyor.
Çok doğru söylüyorsunuz. Yani insanın zaten bizim İslam geleneğinde en önemli şey insanın kendisini bilmesidir.
Evet.
Kendisini bilmediğiniz zaman hemcinslerinizi bilmiyorsunuz. Yani diğer insanları bilmiyorsunuz. Diğer insanları bilmediğiniz zaman tabiatı bilmiyorsunuz. Tabiatı bilmediğiniz zaman evreni bilmiyorsunuz. Evreni bilmediğiniz zaman Allah'ı bilmiyorsunuz. O zaman İşte problemler içerisinde boğuşup gidiyorsunuz ve bir gün ölüm gelip yakanıza yapışıp alıp götürüyor.
Ve iş işten geçmiş oluyor.
İş işten geçmiş oluyor. Burada önemli olan insanın kendisinin farkına varması.
Buradaki ruh kendisinin farkında olan, hastalığını bilen ve sağdan soldan hekimler toplayan bir ruh. Evet hocam, hekimler...
Şimdi bu hekimler üzerine durmamız lazım. Evet. Şimdi hekimler şöyle, buradaki hekimler de insanı tedavi etmeye kalkan, özellikle insanın ruhi yanını tedavi etmeye kalkan mürşitler olarak bakmak lazım buraya. Ve daha doğrusu mürşitlik iddiasında bulunanlara bakmak lazım. Bugün de, günümüzde de çokça bunları görüyoruz. Yani insanları tedavi etmeye, insanlara iyilik yapmaya niyetlenip fakat onlara daha da zarar veren, bu hikayede dikkat ederseniz hekimlerin verdiği şuruplar, verdiği ilaçlar halayığın hastalığını artırıyor.
Evet,
bugün de insanlığa reçete verdiğini, insanları tedavi etmeye, kötülükten alıp iyiliğe götürme iddiasında bulunan bir takım psikologlar da bu işin içerisine girebilir. Kişisel gelişimciler de girebilir. Ben mesela özellikle yanlış anlaşılmazsa şunu söyleyeyim. Kişisel gelişimci diye piyasada gezen bir sürü insanın insanlara yaptığı tavsiyelerle onları daha da kötü hale getirdiklerini görüyorum. Yani kendi hayatlarında da aslında bunu görüyoruz. Burada tabii hemen mürşit deyince aklımıza tarikat şeyhleri gelmemeli. Yani. İnsana özellikle ruhi bakımdan şöyle yaparsanız daha iyi olur iddiasında bulunan, tavsiyede bulunan herkesi anlamak lazım. Bu yüzden bu mürşitlere de dikkat etmeliyiz ve biz mürşit diye gördüğümüz, hadi gel bize yardım et, gel bizi tedavi et diyeceğimiz insanları da iyi seçmemiz lazım. Sadece onların sözlerine bakarak böyle yapmamız lazım. Aslında bir başka şey, ben bunu vesile ederek şunu da üzerine durmak istiyorum. Bu bireysel anlamda insan tedavisiyle ilgili olarak mürşitlik iddiasında bulunan, onlara yol gösterecek iddiasında bulunan tek kişileri değerlendirdiğimiz gibi toplumsal irşat iddiasında bulunan ideolojileri de hesaba katmamız lazım. Ve ben yakinen biliyorum ki mesela 20. yüzyılın en büyük ideolojisi komünizmdir. İnsanlara dünya cenneti vaat etmiştir. Lakin bakarsanız insanlık tarihi boyunca en çok insan öldüren ideolojidir. Aynı şeyi faşizm için de söylemek mümkün. Onlar da 2. Dünya Savaşı'nın ortaya çıkmasına sebep oldular. Halbuki bunların hiçbirisi kötülük iddiasında bulunmuyorlardı. Tam tersi, birisi milliyetleri esas alarak dünyayı daha yaşanabilir bir cennet haline getirme iddiasıydı. diğeri de eşitlik iddiasında bulunarak insanları dünya cennetine vaat ediyordu. Hı-hı. Kapitalizm dediğimiz şey de aynı böyle. O yüzden bu hikayeleri okurken sadece hikayeyle bağlı kalmamak lazım. Çevremizi de gözetlemek lazım. Yani kendi içinde bulunduğumuz hali de tıpkı padişah gibi göz önünde lazım. Bulundurmak evet. lazım, iyi anlamak lazım.
Burada hekimler diyor ki her birimiz diyor zamanın mesihi gibidir diyor hocam. Zamanın mesihi derken neyi kastetmiş olabilir Mevlana?
Şimdi tabii bu şeylerin mürşitlik iddiasında bulunan, insanlara yol gösterme iddiasında bulunan insanların bir özelliği vardır. Onlar kendilerine çok güvenirler, bilgilerinin sağlam olduğunu zannederler. Ama gerçekte ise öyle değildir. Zaman mesihi meselesi de şöyle zaten biliyorsunuz Hazreti İsa peygamberlerden bir peygamberdir ve Hazreti Peygamber'den önceki gönderilmiş bir peygamberdir. İsa Aleyhisselam'a diğer peygamberlere verildiği gibi İsa Aleyhisselam'a da mucize verilmiştir. İsa Aleyhisselam'ın mucizesi insanları biyolojik bakımdan tedavi etmektir. O mesela alaca hastalığına müptela olmuş insanları bu hastalıktan kurtarıyordu. O yine ama olan insanların gözlerinin açılmasını sağlıyordu. Hatta tıpta o kadar ileriydi ki öyle bir mucize vermişti. Kendisine ölmüş insanların bile dirilmesini sağlayabilecek güçte birisiydi. İşte diğer insanlar bu mürşitlik iddiasında bulunan insanlar da kendini zamanın mesihi olarak görüyorlardı. Ellerinde her hastalığa şifanın, her derde devanın bulunduğunu zannediyorlardı. Gerçekte ise öyle değildir. Dikkat ederseniz burada İsa Aleyhisselam kendisi elde etmiyor bunları. Evet. İsa Aleyhisselam'ı Allah veriyor. Allah vermeden, Allah'ın yardımı ve desteği olmadan hiç kimsenin ne kendisine faydası olabilir ne de başkasına faydası olabilir. Bir başka husus da burada şudur. Başkalarını tedavi etmeye kalkan, başkalarına yardım etmek, başkalarına yol göstermek isteyen insanların öncelikle kendisinin yolu bulması lazım. Kendisinin tedavi edilmesi lazım. Bu da ancak ve ancak yaratıcılığıyla bir bağlantı kurmakla mümkün. Aslında yaratıcımız olan Allah bizi hiçbir zaman bırakmamıştır. Hiç kimseyi bırakmamıştır. Bizim bir arkadaşımız var. Onun bir sözü var. Çok hoşuma gider benim. O da şu. Diyor ki arkadaş Allah insana güveniyor. Siz de biraz insana güvenin. Yani güzel. Allah gerçekten bize güveniyor ve bize haber gönderiyor. Bize peygamberler gönderiyor. Zaman zaman yanlışa saptığımız zaman, istikametimizi kaybettiğimiz zaman doğru yola getirmek için peygamber gönderiyor. Ve Allah bizden kıyamete kadar, insanoğlundan kıyamete kadar ümidini kesmeyecektir. Lakin biz Allah'ın ümidini boşa çıkaracak davranışlarda ve istikametlerde olmamamız lazım. Dolayısıyla bu insanların buradan şunu da çıkarmamız gerekir ki insan hangi ilim dalında olursa olsun, hangi meslekte olursa olsun mutlak anlamda yeterliliğe ulaşmamıştır. Her defasında kendisini geliştirerek bu işi sürdürmesi lazım. Ben bu işi iyi biliyorum iddiasında bulunmaması gerekiyor. Böyle bir iddia ile ortaya çıktığınızda işte biraz sonra geleceğimiz istisna meselesi gündeme gelmiş oluyor.
Evet hocam, istisna etmek ne demek? Hemen buradan devam edelim. Çünkü hekimler işe koyulmuşlar lakin diyor inşallah dememişler diyor. Yani burada sadece söz olarak inşallah demediklerinden bahsetmiyorum diyor. Gönül kapalılığından bahsediyorum diyor Mevlana. İnşallah demek neden bu kadar önemli hocam
size? Evet. Şimdi bu inşallah meselesi gerçekten de önemli. Hemen şunu söylememde fayda var. Mevlana Hazretleri Mesnevisinin konularını aslında Kur'an-ı Kerim'in konularıyla at başı olarak götürmektedir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir ayettir biliyorsunuz. Hazreti Peygamber'e hitaben diyor ki bunu yarın yapacağım deme, inşallah yapacağım de diyor. Bu bir Kur'an-ı Kerim ayettir. Mevlana Hazretleri onu oradan alıyor. Şimdi bu olayın ortaya çıkması, bu ayetin vahyedilmesinin sebebi de şu. Mekkeli müşrikler şey yapıyorlar. Yahudilerden öğreniyorlar ve onlar gelip de Hazreti Peygamber'e ruh nedir diye soruyorlar. Zülkarneyn Aleyhisselam'ın kıssasını bize anlat. Aleyhisselam demiyorlar. Zülkarneyn kıssasını bize anlat. Bir de Ashab-ı Kehf kıssasını anlat diyorlar. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onlara diyor ki ben diyor yarın size bunu anlatırım.
Evet, yarın sabah gelin diyor.
Evet, ama Hazreti Peygamber'e Allah vahyetmiyor.
Kaç gün hocam?
Rivayetlere göre işte 7 ile 15 gün arasında evet. değişiyor rivayetler. Hazreti Peygamber cevap veremiyor.
Hatta çünkü vahiy hocam sanırım o dönemde vahiy gelmeyince ki bunlar Hazreti Peygamber'in peygamberliğini sözüm ona tasdik için soruyorlar. Sanırım dinden dönmeye başlayanlar da olabiliyor ama yine de vahiy gelmiyor ve Peygamber evet. Efendimiz çok üzülmeniyor bu olaya.
Doğru. Zaten onların derdi inanmak değildir. Bu soruyu sorarlarken Hazreti Peygamber cevap verse de inanmayacaklardır.
Evet, niyetleri belli ama.
Niyetleri belli ama burada Hazreti Peygamber'e Allah bir uyarıda bulunuyor. İşte diyor ki ben olmadıkça Hiçbiriniz bir şey yapamazsınız. Evet. Peygamber de olsanız bir şey elde edemezsiniz. Şimdi buradan hareket ederek Mevlana Hazretleri çok güzel söylüyor. Diyor ki inşallah lisanla söylemek çok önemli değildir. Asıl canın inşallahla dolu olması lazım. Bunun anlamı şu. Bir kere bir, alemlerde hiçbir şey Allah'ın izni olmaksızın gerçekleşmez. Allah müsaade etmedikçe hiç kimse bir adım atamaz. Çünkü Allah bütün alemi kuşatmıştır. Bütün alemi kuşattığı için de bütün dünyayı da kuşatmıştır. Bütün dünyayı kuşattığı için burada yaşayan varlıkları da kuşatmıştır. Burada yaşayan varlıkları kuşattığı için de insanı da kuşatmıştır. O halde insan bir şey yapıp edeceği zaman ancak Allah'ın iradesiyle muvafık olduğu zaman, yani onun isteğiyle yan yana düştüğü zaman, aynı istikamete düştüğü zaman o işi yapabilir. Bunun farkında olmamız lazım. Bunun farkında olmak var ya aslında bütün hayatınızı değiştirir. Bütün aleme bakışını değiştirir. Bütün işlerinizi değiştirir. Şimdi özellikle günümüzde çağdaş ve modern insanın temel problemi işte burada yatıyor. Çağdaş insan, modern insan kendisini tek başına, kendi kendisine yeterli gördüğü için, istina ettiği için, ben kendi kendime yeterliyim dediği için başını beladan kurtaramıyor. Çünkü insan kendi kendisine yeterli değildir. İnsan dışarıda başka varlığa muhtaç birisidir ve ona bağlanarak yaşar. Bu bağlılığı siz ya Allah'a bağlanarak sürdürürsünüz ya da şeytanın yoluna bağlanarak sürdürürsünüz. Şeytan dediğimizde de hemen bir varlık olarak ateşten yaratılmış bir varlığı düşünmeyin sadece. İnsanı kötülüğe götürecek, insanın başını belaya sokacak her şeyi düşünelim. Çünkü Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Diyor ki insanlardan ve cinlerden olan şeytanlar diyor. Yani zaman zaman bizim karşımızda insanlardan olan şeytanlar da var. Hani bu işte insanların insanlığı bataklığa sürükleyen ideoloji sahipleri de bunlardan bir tanesidir.
Tabii şeytana ait vasıflar maalesef evet. İnsanlarda da olabiliyor.
Dolayısıyla bu inşallah meselesini çok iyi idrak etmek lazım. Hemen şunu da ifade etmemde fayda var. Günümüzde inşallah kelimesi maalesef olumsuz bir anlam ifade etmiş. İnsanlar bir şey yapmayacakları zaman ya bana şunu verir misin ya da yarın bize gelir misin dediklerinde inşallah diyor adam. Yapmama maksadıyla söylüyor. Doğrusu bu da çok elem verici, acı verici bir şeydir. Maalesef. Halbuki tam tersi inşallah bir işi bizim yapabilmemizin garantisidir.
Evet.
Eğer biz inşallah dersek ve bunu Mevlana'nın dediği gibi canımız içerisinde içselleştirerek söylemişsek o işi yapabilmemizin garantisidir. Çünkü görüyoruz kaza oluyor, bela oluyor, yolda giderken kafanıza taş düşüyor. Mesela ben bir tane belediyede çalışan bir tane elemanım vardı. Hiç olacak bir şey değil yani. Çocuk kütüphaneden çıkıyor, tam kapıdan çıkarken üst taraftan bir tane mermer kopuyor ve çocuğun başına düşüyor. Hiç olacak bir iş değil yani, olması mümkün olmayan bir şey gibi gözüküyor. Ama bu böyle bir şeydir. Her an başınıza bir şey gelebilir. Çünkü insan kendi kendine yeterli bir varlık değildir. Allah'ı yaratıcı gücü hesaba katmaksızın yeryüzünde bir hayat sürdürülemez. Sürdürülür. Lakin başınız beladan kurtulmaz. Ve bir de bakmışsınız ki mutlu olduğunuzu zannederken mutsuz bir şekilde bu dünyadan çekip
gitmişsiniz. Evet, hasta bir ruhla bu dünyadan göçüp gitmekten Allah esirgesin diyelim. Hocam hikayemiz burada bitmedi. Devamı var. Fakat programın sonuna geldik. Hikayemizin devamını inşallah haftaya işleyeceğiz. Programı hazırlayan ve sunan Osman Kayer, yapımcımız Ayşe Yürür, Sebiha Tan ulaştırdı sesimizi sizlere. Ben Sümeyra Çiftçi. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.